Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz programımıza bugün de hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine bugünkü programı. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özden var. Ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı biliyorsunuz ama yine de hatırlayın. Atalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizi arayıp ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Düştüm acılara, kader tuzağına, saplanıp kaldım, gücüm yetmiyor kurtulmaya.
Düştüm acılara, kader tuzağına, saplanıp kaldım, gücüm yetmiyor kurtulmaya.
15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, prodüktör arkadaşımız sevgili Didem Östaşbaşı, Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı kurucusu ve başkanı, Antalya Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Güç Birliği Platformu Başkanı, Antalya'nın Canan annesi Sayın Canan Tungar'la bir söyleşi gerçekleştirdi. Vakıf ve gönüllülük üzerine yaptığı bu söyleşiyi dinliyoruz şimdi.
Hayatın Sesleri'nde yine çok değerli bir konuğumuz var. Antalya'dan katılıyor programımıza. Antalya'nın Canan annesi. Kendisi Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı'nın kurucusu, aynı zamanda başkanı Canan Tungar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Öncelikle mesleğinizi öğrenmek istiyoruz. Daha sonra da nasıl gönüllü oldunuz, neden oldunuz?
Ben şimdi kapandı ama Anadolu Ajansı'ndan sonra bir Türk Haberler Ajansı kurulmuştu. Rahmetli Kadri Kayabal tarafından. Oradan emekli oldum. 1979 yılında. Emekli olduktan sonra ne yapabilirim? Antalya'dayız. Acaba yerel gazetelerde bir köşe yazarlığı mı yapsam şeklinde. Ama bunların da beni tatmin etmeyeceğini, kendimce bir emekliliğimde daha faydalı ne olabilir düşüncesiyle o günün valisi Sayın Bahattin Güneyl Bey'le basıncı olduğumuz için çok sık bir araya geliyorduk. Bu düşüncemi dediğim zaman bana Canan Hanım dedi, Antalya sıcak bir ülke, tarım ülkesi, çok işçilerden gayrimeşru çocuklar oluyor. Tarlada bırakıyorlar, cami avlusuna bırakıyorlar. Oysa ki bizim bu gibi çocukları koruma altına alacak bir binamız yok. Ancak polisler tarafından ya Denizli'ye, ya Ankara'ya, ya Isparta'ya gidiyor. Bir dernek kursanız da böyle bir çalışma yapsanız şeklinde. Bu da bana o kadar ilginç geldi ki. Çünkü 0-6 yaşın çok insan yaşamındaki önemini kendi çocuklarımdan da bildiğim için bunu seve seve kabul ettim. Ve 82 yılından beri gönüllülük hayatıma Antalya Yetimler Yuvası Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurarak başladım. Ve ilk tabii çabamız bu çocukları yaşayacağı bir olanağı yaratmak, binayı yaratmak. Şimdi Bandocular Mahallesi'nde sosyal hizmetlere ait o zaman 7-12 binası yapılıyordu. Oradan bir üç dönüm bir yeri bu proje için sosyal hizmetlerden izin alarak binayı yaptık. 2400 metrekare faydalı alanı olan 0-6 yer. Bu Türkiye'de ilk oldu ve amacına uygun bir bina oldu. Orta Doğu'da o zaman doçent, şimdi profesör oldu. Mimarlık bölümünde Abdülgüzel Bey'e günlerce neyi düşündümse teybe aldı ve ona göre bir proje çizildi. Ve sonuçta onu sosyal hizmetlere devrettik. Sonra 88'de dernekler mülk sahibi olamadığı için yeni yasayla vakıf olduk. O günün belediye başkanı tarafından Meltem Mahallesi'nde çok güzel bir 8 dönüm bir yer vakfımıza tahsis edildi. Orada bir çocuk cennetini meydana getirdik. 4000 metre faydalı alanı olan, yüzme havuzundan, her şeyi olan, kültür salonundan ve çocuklarımızla, ihtiyacı olan tabii ki muhtaç çocuklarımızla mutlu bir hayat yaşıyoruz.
Yalnızca Antalya yöresindeki çocuklara mı hizmet veriyor?
Şimdi Antalya'da yaşayanlara tabii ki. Başka yerlerde de diyeceksiniz ki vakıf olarak tabii çok şey yapıyoruz. Vakfın amacı sağlıklı beden ve ruh sağlığı içinde çocuk yetiştirmek ama bunun içinde bu çocuklarımızı biz sabah alıp akşam bırakıyoruz servislerle. Yaşadığı ortam da çok önemli. O ortamda eğer çocuğun ihtiyacı olan şeyler yoksa, dama akıyorsa, şiltede yatıyorsa o evi olduğu gibi restore ediyoruz. Anneye babaya iş buluyoruz. Yani çocuk ailesiyle kalkınmış oluyor. Bu hem çocuk açısından hem ailenin açısından çok iyi oluyor. Çünkü anne babaya bir güven geliyor. Daha çok çalışıp daha çok mutlu bir aile olmak. Çünkü onlara seminerler veriyoruz. Aile yapısının kuvvetli olmasından çocuğun hayata yetişmesinin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Ve bu konuda çok başarılı olduğumuzu zannediyorum.
82'den beri hizmet veriyorsunuz. Büyüttüğünüz çocuklardan bugün iyi yerlere gelmiş çocuklarınız var mı? Bunları da gördünüz mü?
Şimdi bakın, bu çok güzel bir soru. Onun için çok teşekkür ederim. Bizim baktığımız çocukların çoğu üniversite mezunu oldu, evlendiler. Torunlarım var. Bunların içinde vakıf mütevellisi olanlar var. Ona destek olan vakfa, şimdi o vakfa destek oluyor. Bu çok anlamlı ve bence güzel bir vefa örneği diye düşünüyorum. Zaten vakıf milenyumda 2000 yılında ve Dünya Vakıflar Şurası'nın ikincisi Türkiye'de yapıldığında bizim vakıf birinci oldu. Bu Anadolu'da verilen ilk vakıfa ödül diye düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Demek ki amaçlarımızı çok ciddi bir şekilde yerine getiriyoruz. Takdirin anlamı da bu diye düşünüyorum. Daha çok iyisini yapmanın size teşviki olduğunu düşünüyorum. Gönüllülük bir yaşam biçimi. Yani siz kimi çocuğa, kimi yaşlıya, niye karşı hassasiyeti varsa, kimi doğaya, bunu hayata, o hizmeti yaparak kendini mutlu etmenin bir yolu gönüllülük. Her zaman derim, yani bir gönüllü gönül alır, gönül yıkmaz. Bu nedenle de kendimi çok şanslı hissediyorum başkalarını düşünerek. Hele hele geleceğimiz çocuklarımız ise o çocukların ruh sağlıklarıyla ve beden sağlıklarıyla büyütmek, bence bir Türk kadını olarak, bir anne olarak bana düşen görevi yapıyorum diye düşünüyorum.
Yaptığınız çalışmalar arasında sizi en çok etkileyen çalışmanız diye sorsam ne cevap verirsiniz?
Tabii aklıma bir gönüllü olarak cezaevindeki bayan mahkumların 0-6 yaş çocuğu yanında, biliyorsunuz yasa öyle gerektiriyor. Ve ben o günün başsavcısıyla konuşarak, yıllar öncesinde bizim Antalya'da Dokuma'da cezaevimiz vardı. Oradan servis götürüp kaç çocuk varsa sabah alıp vakıfta eğitimleri yaşlarına göre yapıp akşam da geri yolluyordum. Ve çocuk bütün gün annenin yanında kalmıyordu. Fakat sonradan çok büyük bir cezaevi yapıldı. İlk aklıma gelen, çünkü 35 kilometre gelecek. Bizim için bir vakıf olarak bu çok büyük bir gider, benzin olarak. Ve o günün savcısı ve sayın valimizle, Alaaddin Yüksel valimle görüştüm. Ve bakanlıktan izin çıkarak, bina da yeni olduğu için 350 metre üst kattaki bir bölümü bize tahsis ettiler. Biz onu restore ettik. 0-6 yaş çocuğunun kalabileceği şekilde inşaata müdahale ettik. Ve muhteşem bir, hakikaten şanslı diyeceğim, o şanssız kader mahkumlarının şanslı çocuklar burada sabah 8'de akşam 5'de eğitim görüyorlar. Sonra aile mahkemeleri olan yerde kucağındaki çocukla saatlerce sırasını bekleyen annelerin altını açamadığı, emziremediği başsavcı tarafından bize söylendi. Orada da bir bekleme ve yaş oranı 3-4-5-6 yaşına kadar olan çocuklar için de oyun oynama, televizyon seyretme, emzikse anne emzirip altını değiştirmek gibi Antalya'da bir ilki yaptık ve Türkiye'ye yayıldı bu. Şimdi bu konu gerçekten Adalet Bakanlığı'nı yürekten tebrik ediyorum. Kanunlaştı ve binaları müsait olan yerlerde çocukların anne yanında değil, yukarıda. Hatta şöyle bir anımı anlatayım size. Vali Bey'in işiyle çocukları ziyarete gittiğimizde 5 yaşında bir oğlan çocuğu çok neşeliydi. Emine Erdoğan hanımefendi sevdi, büyüyünce ne olacaksın dedi. Aynen bakın böyle, hırsız dedi. Annenin yanında sürekli kaldığı için, anne de hırsızlıktan içeride olduğu için çocuk bunu meslek zannediyor. Ve o zaman hanımefendi boynuma sarıldı ve dedi ki, dünyanın en büyük sevabını yapıyorsun dedi. Ben gerçekten bir gönüllü olarak bu yaşta hala içimde bir heyecan varsa, hala projeler üretiyorsam çok önemli. Yoksa evde kapalı kalsaydım ve belirli bir yaştan sonra artık her şey külfet oluyor, gezmek bile. Ve ben de diğer hakikaten şanssız hanımefendiler gibi evde mahkum olurdum. Çünkü yaşım bayağı ilerledi. 80'e merdiven dayadım.
Peki diğer kadınlara bu konuda neler önerirsiniz?
Şimdi üzülerek söylemek istiyorum. Vaktimiz yok, yetişemiyoruz. Vakit siz yaratırsınız. Vakit sizi yaratmaz. Eğer insan isterse uykusundan fedakarlık eder. Eğer isterse yaşamından fedakarlık yapar. Ama yaptığı şey onun ruhunu arıtıyorsa, dinlendiriyorsa, bir insan olduğunu ona hissettiriyorsa bence en büyük mutluluk. Bütün ev hanımı demeyeceğiz, çalışan demeyeceğiz. Zaten herkes kendi çapında bir gönüllü. Ben bakıyorum çevreme, herkes çevresindeki insanlara mümkün olan desteği farkında olmadan yapıyor. O zaman bunu profesyonelce yapmanın niye yolunu aramıyor şeklinde düşünüyorum. O nedenle bütün Türkiye'de bizi dinleyen bütün insanlara, erkek veya kadın, kendinden başkasını düşünmenin bir insan ruh sağlığındaki huzur veren o duyguyu yaşamalarını istiyorum. Çünkü hayat gerçekten çok kısa. Eğer mutluysanız mutluluk verirsiniz. Mutlu olmak için de mutlu şeyler yapmalısınız diye düşünüyorum.
Çok güzel düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Çok teşekkür ederim.
Zannetme zaman durur. Küllerim yeniden beni bulur. Hem fanidir hem bakidir. Adem oğluna sakidir. Gökyüzünden hakikidir. Onu bile kuşatır zaman. Zannetme zaman durur. Küllerim yeniden beni bulur. Hem fanidir hem bakidir. Ademoğluna sakidir. Gökyüzünden hakikidir. Onu bile kuşatır zaman. Şifadır hem devadır. Sabretmeyene beladır. Kaç mekanda kaç defadır. Ol deneni yaşatır zaman. Her hesabı kapatır zaman. Bir gün sura üfletir zaman. Zaman. Zaman.
15.24 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başkentten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Şimdi bir telefon konuğumuz var. Dünya Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Menderes Demir telefon attığımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba efendim, hoş bulduk, sağ olun.
Siz de sağ olun. Sayın Menderes Demir, Dünya Gazeteciler Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması kapsamında etkinlikler devam ediyor.
Evet.
Şimdi 8 Ekim'de ödül töreni vardı. Ödül töreninin ardından dereceye giren filmler pek çok yerde gösterime girecek ama biz önce Türk Dünyası Film Festivali nereden başladı, nasıl başladı, nereye doğru gidiyor? Birazcık detayları sizden alalım efendim.
Teşekkür ediyorum. Efendim müsaade buyursanız öncelikle Dünya Gazeteciler Federasyonumuzla ilgili kısa bilgi arz etmek istiyorum. Federasyonumuz Ankara merkezli 2014 yılında kurulan bir meslek örgütüdür. Bu örgütümüzün amacı Türk dünyası gazetecilerini Ankara merkezli bir çatı altında toplamak. Bu maksatla Türkiye başta olmak üzere 7 Türk Cumhuriyetimiz, özel Türk Cumhuriyetleri, Türk bölgeleri ve akraba topluluklarında çeşitli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. İlk çalışmamız 1. Türk Dünyası Gazeteciler Şurası adıyla Eskişehir'de 2014 yılında oldu. İkinci çalışmamız 2015 yılında Kazakistan, Tataristan'ın Kazan şehrinde oldu Tatmedya ile birlikte. Dolayısıyla Türk Dünyası Gazetecilerini hem Eskişehir'de, Eskişehir Kültür Başkenti yetkinlikleri içerisinde, hem de Tataristan Kazan'da, Kazan'daki Türk Dünyası Başkenti yetkinlikleri içerisinde bir araya getirdik, bir araya topladık. Kazan'da Türk Dünyası Gazeteciler Şurası gibi gazetecilerin arasındaki çalışma ve şuranın dışında neler yapabiliriz diye özellikle televizyoncu ve medya mensubu arkadaşlarımızla bir fikir jimnastiği yaptık.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali de böyle mi çıktı efendim ortaya?
Evet efendim. Tataristan'ın Kazan şehrindeki 2. Türk Dünyası Gazeteciler Şurası'nda bu şuranın dışında Türk dünyasına hizmet edebilmek için nasıl bir organizasyon daha yapabiliriz fikriyle Türk Dünyası 1. Belgesel Film Festivali ortaya çıktı. Dolayısıyla festivalimizi orada ön kararını aldık. Sonra Ankara'ya geldik merkezimizde. Yönetim kurulumuzu toplayarak, federasyonumuzun yönetim kurulunu toplayarak ve aynı zamanda Türk Dünyası platformu diye, gazeteciler platformu diye bir platformumuz daha var. Üye olduğumuz bir platform. O platforma da bu fikrimizi açarak Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışması yapalımı hayata geçirmek için karar aldık ve hayata geçirme yönünde gayret sarf ettik. İlk açıklamamızı 18 Şubat 2016 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlar Konseyi toplantısı olan Nevşehir'de açıkladık. Anadolu Ajansımızla, Yurtdışı Akraba Topluluklarımızla, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile bu zaman zarfı içerisinde çeşitli ön protokoller yaptık.
Federasyonumuzun bu organizasyonunda. Şimdi evet. 8 Ekim'de yapılan ödül törenine gelelim isterseniz. Filmler neye göre, nasıl seçildi, dereceye giren filmler nerelerde gösterilecek?
Evet, şimdi bu açıklamamızı yaptıktan sonra Türk Dünyası'nın değişik bölgelerinden bizim Ankara'daki merkezimize filmler gelmeye başladı. Yaklaşık 13 bölgeden, 13 Türk Cumhuriyeti, özel cumhuriyet ve özel bölgelerden 70 film geldi bize. Bu 70 filmi ön seçici kurulumuz 12'ye düşürdü. Sonra 12 film seçici kurulumuz vasıtasıyla 1. 2. 3.'ye düşürdü. İlk gösterimimizi 23. Adana Film Festivali etkinliği içerisinde Türk Dünyası Belgesel Film Seçkileri olarak Adana seyircisiyle buluşturduk. İkinci gösterimimiz ve galamızı 8-9 Ekim 2016 tarihinde Zeytinburnu'nda, İstanbul Zeytinburnu'nda yaptık. Zeytinburnu Belediye'mizin katkıları, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla gala ve ödül törenimizi gerçekleştirdik. Dereceye giren filmlerimize, özellikle birinci olan filmimiz, ikinci, üçüncü olan filmlerimize burada ödüllerini verdik. Bu arada birinci filmimiz Kırgızistan'dan, Kırgızistan Manas Üniversitesi'nin bir projesi, Göç filmi diye bir filmdi. Dereceye giren filmlerimizi verdik. 17-18 Ekim tarihlerinde Niğde'deydik. Niğde'de Ömer Halis Demir şehidimizin anısına, Ömer Halis Demir Üniversitesi de proje ortağımızdı Niğde'de, gösterimlerimizin üçüncüsünü orada gerçekleştirdik. Bu gösterimlerimizi yaptıktan sonra demokrasi şehidimiz Ömer Halis Demir'in mezarına giderek dualarımızı gönderdik. Terörü, teröristleri ve kalkışmayı lanetledik. Bu şekilde devam etti. Dördüncü gösterimimizi biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 21-20 Ekim tarihlerinde yapacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gösterimlerimizi Yakın Doğu Üniversitesi bizim proje ortağımızdı. Bu proje ortağımızın üniversite kampüsünde bir araya getireceğiz, yapacağız inşallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gösterimlerimizden sonra Bakü'ye gideceğiz. Azerbaycan Bakü'de bir gösterim yapacağız. Azerbaycan'da da Azerbaycan Matbaat Şurası bizim Azerbaycan'daki proje ortağımız.
Şimdi 27 ve 28 Ekim'de Bakü'desiniz. 4-5 Kasım'da da Kazakistan'a gideceksiniz filmlerle. Ve bunun arkası gelecek herhalde. İlerleyen yıllarda festival ve yarışma kapsamındaki çalışmalarınız başlamıştır. Kolaylıklar diliyoruz efendim.
Sağ olun efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Dünya Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Menderes Demir Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sihirli Sözcükler.
Sevemedim kara gözlüm seni doyunca, hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım, ayırmasın Mevlam bizi ömür gibi. İkimiz bir yuva kuralım, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın. Cefa ediyorlar bilmem nedendir. Benim korkum senden değil kaderimdendir. Herkes bana...
Evet, Yeşilçam'a damgasını vurmuş bir şarkıyla başladık Sihirli Sözcükler bölümümüze. Çünkü bugün nostaljik bir yolculuk yapacağız Yeşilçam'a doğru. Şimdi Sevemedim Karagözüm'ü dinlerken bizde neleri çağrıştırdı? Hemen o filmi hatırlıyoruz zaten ama çoğu o filmleri seyrederken bazen ağladık, bazen güldük, bazen kendimizi bulduk, bazen hayallere daldık. Ama madem Sevemedim Karagözüm'ü dinleyerek başladık, o zaman Sevemedim Karagözüm'den başlayalım değil mi Yeşilçam'a? damgasını vurmuş filmlerden.
Aslında şunu söylemek lazım temel olarak. Sinema dili ve işte modern hayatın bize sunduklarıyla bakarsak beğenmediğimiz filmler. Doğru konuşalım. Ama evet, öbür taraftan genlerimize işlemiş. Hani senaryosundan, müziğinden falan bahsederken aa çok iyiydi diyemiyoruz. Fakat izlemeden duramıyoruz ve neredeyse
mutlaka birkaç kere seyretmişliğimiz vardır. Yani şarkıyı duyduğumuzda filmin içinde yer alan şarkılardan birini bile duyduğumuzda hemen o filmin sahnesi geliverir gözümüzün.
Karagöz'ün bunlardan en bilineni. Sizin söylediğiniz gibi 1970 yılı yapımı, Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı bir Atıf Yılmaz filmi. Senaryosunu da Bülent Orhan yazmış ki çok fazla senaryoda imzası olan bir senarist. Şöyle, beste uzun yıllar Orhan Gencebay'ın olarak bilinmiş, söz ve beste Sevemedim Karagözlüm şarkısı. Karagözlüm filminin de aslında en bilinen şarkısı. Fakat sonradan ortaya çıkmış ki zaman içerisinde Abdullah Nail Başu ile birlikte yapmış Orhan Gencebay besteyi. Yine de sözleri Orhan Gencebay'a ait. Çok bilinen bir şarkı olmasına rağmen Orhan Gencebay'a ait olduğu pek bilinmez. Ve tabii filmin içindeki öykü gereği bakarsak Kadir İnanır, ki çok gençtir zaten 1970'te başrolü oynadığında, klasik müzik aşığı bir bestekardır. Müzikle ilgilenir. Türkan Şoray balıkçı dedesiyle birlikte yaşayan bir balıkçı kızıdır.
Chopin.
Evet, Chopin. Chopin'le anırız Kadir İnanır'ı. Zaten filmde de lakabı evet, odur. Fakat Türkan Şoray'ın sesi çok güzeldir ve giderek Türkan Şoray'ın yıldızlaştığı bir öyküye sahiptir film. Ve filmin sonlarında Türkan Şoray sahneye çıkarak Kadir İnanır'ın o klasik bestekarının kendisi için, Türkan Şoray'ın gözleri için yapılmış olan şarkıyı kendisi seslendirir. Gayet dramatik, romantik bir sahnedir ve çoğu kişinin aklında da Türkan Şoray'ın söyleyişiyle kalmıştır. Ancak ses Belkıs Özener'e aittir.
Evet, Belkıs Özener de Türk sinemasının Yeşilçam aslında şarkılarının evet, vazgeçilmez ismidir, evet, evet, sesidir.
300 filmde şarkı seslendirmiş. Bunların 100'ü direkt Türkan Şoray'ın sesi zaten. Hülya Koçyiğit'in söylediği şarkılarda da var. Hülya Koçyiğit 80'lerin sonlarına doğru bu Türk sinemasının starları. Sanıyorum dönemin etkisiyle gazinolara çıkma eğilimine kapılmışlar. Hülya Koçyiğit de o dönem asolistik yapmış kısa bir süre. Hülya Koçyiğit'in söylediği söz aslında Belkıs Özener'in durumunu en iyi anlatan söz. O demiş ki Belkıs Hanım'a, sizin sayenizde biz bugün gazinolarda sahne alabiliyoruz. Çünkü aslında hiçbirinin sesi doğruya doğru Belkıs Özener gibi değil. Fakat seyirci o sesle birlikte hatırladığından onları sahnede şarkıcı olarak görmeyi kabullenmiş. Yoksa hiçbirinin, Fatma Girik'in evet, de benzer bir tecrübesi var. Hiçbirinin bu anlamda müzik eğitimi yok aslında. Belkıs Özener gibi. Belkıs Özener'in nasıl bir eğitimi var derseniz aslında TRT okulundan mezun. Hı hı. Bahsedeceğiz diğer şarkılarda da öyle. Bestekarlar genellikle TRT'den, TRT okulundan mezunlar. Münir Nurettin Selçuk'la birlikte çalışmış birinden bahsediyoruz Belkıs Özener'de. Yalnız dönemin o nasıl söyleyelim hırslı şov dünyasının içinde yer alabilecek bir karakter değil. Evli ve aslında çocuklarına ve eşine öncelik tanıyan bir hayatı var. Dolayısıyla Belkıs Hanım görünmemeyi kabul etmiş. Ne zamana kadar? Doğruya doğru. Murat Meriç olmasaydı müzik tarihçisi. Sizin de radyonuzda program yapıyor
45
biliyorum.
45 Devirlik izler. Sevgili Didem Östaşbaşı ile yapıyorlardı evet, birlikte.
Murat Meriç'in aslında Türkiye'ye bir hediyesi. Çünkü Murat Bey 2003 yılında Belkıs Özener'den bahsetmeseydi biz bugün hala bilemeyecektik. Çünkü Belkıs Hanım'ın öyle bir gayreti yok kişisel olarak. Fakat Murat Meriç Belkıs Özener'le ilgili bir belgesel yapıp kendisini tanıttıktan sonra kalan müziğin 2006 yılında Yeşilçam şarkıları adıyla Belkıs Hanım'ın TRT kayıtlarında var olan şarkılarını
sahibinin sesi
evet,
bir
sahibinin
albümle,
sesiyle piyasaya sürmesi üzerine Belkıs Hanım'ı hepimiz tanımış olduk. Hala Yeşilçam şarkıları deyince doğal olarak Belkıs Özener'i hatırlıyoruz. Hı hı. Ki tabii bu şarkıların içinde başka albümlerde var benzer isimle işte Ayla Algan'ı, Ayten Altman'ı, Esin Engin'i, Semiramis Pekkan'ı dinlemek de mümkün. Ama doğruya doğru Yeşilçam şarkıları Belkıs Hanım'ın sesiyle Gerçekten o doğru genle örtüşür ve biz hepimiz hatırlarız.
Evet.
Sevemedim Kara Gözlüm de böyle. Tabii birazcık sözlerine bakacak olursak sihirli sözcüklerden bunlar da. Doğruya doğru çok hüzünlüler çünkü çoğu aşk hikayesi ve kavuşulamayan aşk hikayelerinden bahsediyor. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca dilekleriyle devam eden bir sözdür. Orhan Gencebay'ın aslında filmin öyküsüyle şarkının eşleştiği bir zaman diliminde eş zamanlı yapılmış, hı hı, bir şarkı. Yeşilçam'da zaman zaman şarkıya göre senaryo yapıldığı da görülebiliyor. Senede bir gün mesela böyle.
Bunlardan biri, evet.
Senede bir günde de Hülya Koçit ve Kartal Tibet'i görüyoruz 1971 versiyonunda. 1949'da da çekilmiş 3 versiyonu var Yeşilçam'da. Fakat etkili olan tarafı yine bir Ertem Eğilmez filmi. Etkili olan tarafı senede bir günün hikayesi, yani filmin içindeki hikaye neredeyse hiç bilinmezken doğruya doğru. Çoğu dinleyici tarafından şarkının çok iyi biliniyor olması. Çünkü pek çok şarkıcı tarafından seslendirilmiş. Nesin Sipahi, Zeki Müren gibi ses sanatçıları var. Balkan, Rumeli'nin Balkan Bulgar işgali sırasında ayrı düşmüş bir çiftinin hikayesi. Aşık olamayan bir çift senede bir gün bir ağacın altında sadece bir gün buluşabiliyorlar.
Hı hı.
Şarkıya göre de tasarlanmış bir senaryosu var. Yine çok bilinenlerden biri, yine Kartal Tibet, Hülya Koçit filmi, yine bir Ertem Eğilmez filmi. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. O kadar ünlü bir şarkı ki neredeyse filmin önüne geçmiş bir şarkı. Suat Say'ın bestesi. Yine TRT'den çok büyük bir destekle, dönemin etkisi dolayısıyla çıkmış bir şarkı.
Bir de bunların hepsi Türk Sanat Müziği repertuarında yer alan, evet, şarkılar.
Evet. Hala TRT'de. Öyle. Konser programlarında hala geçerli. Hı-hı. Sizin çok daha iyi bildiğiniz gibi. Söylemek de prestij. Herkesin söyleyebileceği şarkılar olmayabiliyor. Biz belki film müziği olarak biliyoruz ama ses sanatçıları açısından da nitelikli, evet, yüksek nitelikli besteler. En çok bilineni ve belki de en eskisi 1953 yılı Beklenen Şarkı filmi. Zeki Müren Cahide Soğunku filmi. Ünlü ve çok toplumda yetkin ünlü bir hanımefendinin bir genç bestekar ve müzisyenin elinden tutup onu ünlü yapışının hikayesi aslında. Zeki Müren'e film teklifi gittiğinde Zeki Müren besteyi yapmış ve dönemdeki hocalarından biri de sözlerini yazmış. Filmle, film senaryosuyla bestenin özellikle eşleştirildiği bir Zeki Müren bestesi. Çok ünlü. Zeki Müren daha sonra albümlerinde de kullanmış. Hüzünlü şarkılarımızdan gene itiraf etmeliyiz. Biraz da kıskançtır. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin. İstersen yum gözlerini tıpkı düşünür gibi. Benden evvel başkası sakın seni görmesin. Yani sen bana kal, aman başka kimseyle de hiçbir irtibatın olmasın diye. Kıskanç bir şarkıdır.
Beklenen
aslında.
Şarkı da beklenen sevgili aslında.
filmin içinde de evet öyledir.
Evet, filmde tamamen bir müzik ziyafeti buluruz.
Tabii,
o
tabii.
Müzik ziyafeti doyurur aslında bizi.
Zeki Müren'in zaten film müziklerini yönettiği ve baştan sona kendi çaldığı söylediği bir filmden bahsediyoruz. Hı hı. Hani şu anda yapılan işler de var, çalışmalar var ama o dönemin zenginliğinin olabilmesi pek mümkün değil. Çünkü alt kadro o kadar zengin ki,
evet,
yani bizim şu anda çok bildiğimiz mesela Arım Balım Peteğim şarkısı için biz baktık ki bestekarı ben de bu çalışma sırasında haberdar oldum, itiraf edeyim, İsmet Nedim. İnanamadım. Yani hani öyle bir grupla birlikte çalışmış, TRT'ye girebilmesi için Münir Nurettin Selçuk'un sınavından geçmesi gerekmiş, Nevzat Atlı'nın sınavından geçmesi gerekmiş bir bestekar.
Yeah.
Ve bir defa geçmesi yetmemiş. Bir defa sınavdan geçtikten sonra nazariyette eksik kalabileceği düşüncesiyle sınavı tekrarlanmış bir bestekar. Öylesine teknik altyapısı öylesine zengin ki doğal olarak biz bu bestelerin hepsinin ona ait olmasına şu anda şaşırıyoruz ama çok doğal ona ait olması. Hı hı. Agora Meyhanesi belki hemen hemen her dinleyicimiz Türk müziğiyle ilgilenen hatırlayacaktır. Arımbalım Peteğim yine İsmet Nedim'in bestesi. Benim de canım var, ben de insanım İsmet Nedim'in bestesi. Boş Kalan Çerçeve aynı zamanda bir film müziğidir ve çok etkilidir. Ve Türk sineması içerisinde de Boş Kalan Çerçeve çok ayrı bir yere sahip. Yine onun bestesi. Seven Ne Yapmaz, Yeşilçam'la örtüşen bir şarkıdır. İsmet Nedim'in bestesi. Ve çok bilinenlerden biri Adını Anmayacağım yine İsmet Bey'in bestesi.
Bir de bu arada sayısız bestenin sahibi Cahit Berkay vardır.
Evet, evet.
Onu da unutmamak lazım herhalde.
Selvi Boylum Alyazmalım. Evet. Tabii biz daha çok güftesi olan ve Türk sanat müziği formundaki şarkılardan bahsettik. Hı-hı. Ama doğal olarak Türk sinemasının hiç güftesi olmayan tamamen film müziği versiyonundaki Cahit Berkay bu konuda gerçekten çığır açmış sinemada. Hababam Sınıfı'nın müziği de bize mesela gerçekten çok etkilidir. Sadece kısa bir bölümünü dinlemek bile hepimizi evet. belli bir kültür kodudur, belli bir forma götürür. Hani reklamlarda falan da bu yüzden kullanılıyor zaman zaman. Bu sözü olmayan film müzikleri apayrı bir konu ve o alanda yapılan çalışmalar da aslında şunu gösteriyor ki dönemin gereği olarak yani filmlerin çok fazla izlenmesi, tekrar edilmesi ve yine dönemin gereği olarak aslında bestecilerin çok iyi bir eğitimle ve uzun süre bu işe vakit ayırmalarının sonucunda çıkmış eserler. Basit değil. Selvi Boylum Alyazmalım'ın müziği mesela şans eseri ortaya çıkan bir şey değil. Zaten senaryosu Cengiz Aytmatov'dan esinlenerek oluşturulmuş bir film. Yani altyapısı o kadar zengin ki hakikaten çok etkiler. Ve etkilemesi tesadüf değil. Ve süresi sınırlı değil. Bundan muhtemelen 20 yıl sonra da aynı etkiyi devam ettirecek olan bir şey. Bu açıdan bakarsak Yeşilçam şarkıları şu andaki jenerasyon için bayağı arkeolojik eser tadında olabilir gençler için. Fakat yine onları da etkileyecek olan şarkı. Çünkü şu anda popçular başa dönüp bu bahsettiğimiz şarkıların evet. bir kısmını cover yaparak yeniden söylüyorlar ve tutuyor. Demek ki o kültür kodları anne babadan çocuklara geçmiş ki şu anda karşılığını buluyor ve bu şarkıların hala piyasa değeri var. Yani derleme albümleri, o dönemki plak kayıtlarının derleme albümleri bile satıyor, hı-hı. internette izleniyor ve yeniden söylendiğinde de piyasada karşılığı olabiliyor. Demek ki hakikaten güçlü şarkılarmış. Sadece evet. filmle örtüşmeleri bir tarafa. Yani biz çok izleyenler hatırlıyoruz Türkan Şoray'ın Göz Süzmesini, evet. Hülya Koçit'in İç Çekmesini, İç Kırık filminde. Ama izlemeyenler, filmi izlemeyenler için bile bugün piyasada değeri olan, kalpte karşılığı olan şarkılar o anlamda değerliler.
Evet, benim oğlum küçüktü, 7-8 yaşında Seven Ne Yapmaz'ı söylüyordu bir keresinde. Çok şaşırmıştım. Demek ki izlemiş ve onda da bir etki bırakmış. Yani yaş kaç olursa olsun kesinlikle. Dediğiniz gibi kodlama.
Kültür kodu olarak
kültür
yaşıyor.
Kodu olarak, evet,
yaşıyor. Benim de canım var. Hakikaten deyimleşmiş bir şeydir mesela. Yani şarkıyı ve filmi bir tarafa koyun.
Evet.
Hani bugün bir haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde açıkça söylersin. Benim de canım var canım. Yani hani
ben
bana da
insanım.
Bu kadar ben de insanım. Bana da bu kadar haksızlık etme. Ki Türk filmlerinin hem replikleri hem şarkı sözleri artık deyimleşmiş durumda.
Hı hı.
Güzel olduğunuz kadar küstahsınızı biz sizinle konuşmuştuk
bir
programda.
Konuşmuştuk.
Hala geçerlidir.
Evet,
yani.
Evet, kesinlikle. Aslında daha neler var konuşabileceğimiz, paylaşabileceğimiz dinleyicilerimize. Şimdiki filmlere baktığımızda şimdi de biraz böyle Türk popundan filmler görüyoruz. Belki de yıllar sonra da onları konuşacağız.
Güzel işler var aslında. Mesela anmış olalım. Çok günümüze gelmedik ama Neredesin Firuze filmi. Müzikleriyle birlikte kendini, oyuncularını ve oyunculuğunu bir yere taşımış bir filmdir. Güzel örnekleri de var. Ama tabii bir Yeşilçam etkisine sahip olmak için yıllara ihtiyaç var.
Evet, kesinlikle. Şimdi eskilere dönersek Arımbalım Peteğim dedik. İsmet Nedim'den söz ettik. Onu da dinleyerek dinleyicilerimize veda edelim. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa hemen alayım. Çünkü Yeşilçam filmlerinin o güzel şarkıları anlatmakla bitmez. Daha pek çok vardı ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik.
Dinleyicilerimiz için şunu dileyebiliriz belki. Yeşilçam filmlerinin dönemi bizim için biraz huzuru, daha sorunsuz, daha barışçıl bir dönemi yaşadığımız zamanı hatırlatır. Dinlerken o günlerden bir rüzgar essin diyelim. Bulunduğumuz yerde, nerede dinliyorsak bir Yeşilçam rüzgarı bize yakışır. Evet. Hatırlayalım, çevremizde paylaşalım. En azından yakınımızda varsa biri. Biz evet. yapıyoruz çünkü stüdyoda.
Çıkmadılarsa bu yolculuğa da mutlaka çıksınlar değil mi? Kafalarını bile dağıtmak istediklerinde ya da bir müzik ziyafeti duymak istediklerinde o filmlerden birini tercih edebilirler. Hem Yeşilçam'ın o güzel filmlerini izlemiş olurlar hem de o güzel şarkılarını yüreklerine kadar hissetmiş olurlar. Çok teşekkür ediyoruz yine ben bugün için. Çok keyifli bir sohbetti. Ancak o Yeşilçam filmlerinin Arın Balım Peteğim dedik, bir İsmet Nedim şarkısı dedik. Onu da dinleyerek dinleyicilerimize veda edelim bugünkü Sihirli Sözcükler köşemizde. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olacağız.
Ben teşekkür ediyorum.
Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteydik her hafta olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bir Yeşilçam şarkısıyla sizlere veda etmek istiyoruz. Arın Balım Peteğim, bir İsmet Nedim şarkısı dedik. Onu dinleyerek bugünkü Hayatın Seslerini sonlandıracağız. Evet, programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gürşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Sevgili dinleyicilerimiz, yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özlem vardı masada ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük Başkent'ten bu kadar diyoruz. Ancak yarın bizler 15 haberleri sonrasında yine sizlerle birlikte olacağız. Ancak sizler bu arada bizlere ulaşmak isterseniz Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri diye arayıp bizlere ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz dedikten sonra yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Gözyaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Emelim ne arzum, kalmasa tek umudum, erisem yudum yudum, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.